Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la Gündem size hoş geldiniz. Bugünkü konuğum ekonomist, aynı zamanda Ahval'in programlarından tanıdığınız sevgili Güldem Atabay. Merhaba, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, merhabalar Ali Bey. Teşekkür ederim davetiniz için.
Ne demek? Şimdi biz ikimiz de ODTÜ mezunuyuz. Ama ben Ekon 101'den 4 kere kalmış, 5. de zar zor geçmiş biri olarak ekonomiden hiç anlamıyorum. Benim gibi çok kişi de var. Ve çok fazla soru soruluyor. Bunu ben işte forumlarda ya da işte sözlüklerde görüyorum. O yüzden böyle sokaktaki Ayşe teyzemin ya da benim anlayacağım şekilde bir şeyler sormak. Bu Türkiye'deki son ekonomik gidişatla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. İşte bu faizler indi çıktı, enflasyonla bağlantılı. Soru şu, bu faiz neyin faizi? Merkez Bankası hangi faize karar veriyor? Bu faizin anlamı ne?
Şimdi Merkez Bankası kendisine bir politika faizi belirliyor. Dünyanın her yerinde böyle. Türkiye'de bu haftalık repo faizi. Onu kaldırıyor, onu indiriyor. Bunu yaptığı zaman piyasaya verdiği paranın, çünkü genelde bankalar Merkez Bankası'ndan kendilerini fonluyorlar kısa vadeli işlemleri sebebiyle. Onların alt limitlerini, yani fiyatını, paranın fiyatını belirlemiş oluyor. Siz eğer gecelik faizle %10 ya da işte haftalık faizle 19'dan Merkez Bankası'ndan para alıyorsanız, bu parayı ondan daha pahalıya satmanız lazım ki oradan kar edebilirsiniz ya da bankanın işte yaşamını sürdürebilirsiniz. Dolayısıyla Merkez Bankası faizi yükselttiği zaman bu paranın, piyasadaki paranın maliyetini arttırdığı için de işte yatırımlar yapmak biraz daha yüksek yine maliyet haline dönüşüyor. Malın fiyatı arttığı zaman da tabii ki talep de ona göre değişiyor.
Yani şöyle bir şey,
ekonominin genel dengesini belirliyor kısaca.
Merkez Bankası, ben bir bankayım, Merkez Bankası'ndan 100 lira aldım. Merkez Bankası'nın belirlediği faizin üstünde vermem gerekiyor bu parayı.
Yani tabii.
120 ise 120 liranın üstünde, yani %20 belirlediyse faizi, yani 20 lira, %20 ise 120 liranın üstünde satacağım.
Şöyle anlatalım, mesela Merkez Bankası ne yaptı? İşte Ağbal'ın artık kovulması mı diyelim, hani onun olayının altında 17'den politika faizini 19'a çekmesi vardı. Şimdi mesela AKP hükümeti ne istiyor? Büyümeye çok önem veriyor. İşte önümüz erken seçim ya da seçim. Büyümek için de bizdeki, Türkiye'deki tasarruf miktarı düşük olduğu için yatırım yapacak bir firma gidiyor bankadan kredi çekiyor. Ya da tüketim yapacak, işte beyaz eşya alacağız evimizi, televizyon alacağız, telefon alacağız, neyse, cebimizde para yok, gidiyoruz tüketici kredisi çekiyoruz. Bankanın bu tüketici kredi faizini Merkez Bankası'nın politika faizi veriyor. Çünkü parayı oradan alıyor kısmen mevduatların dışında. O zaman o ne oluyor? Faiz yükseldiği zaman bizim çektiğimiz kredi de yükselmek zorunda kalıyor. Yani %20 ile kredi alırken Merkez Bankası faizini yükselttiği zaman biz %22-23 ile kredi almak zorunda kalıyoruz. O zaman ne oluyor? İşte kredi pahalaştığı zaman mesela ben diyorum ki tamam, %15 ile işte bir senelik işte 1000 lira kaldığım şeyi %15 üstüne ekleyip öderim 12 ayda taksitle. Ama %20 üzerine çıkarsa, %20 kredi faizi olursa, bu benim işte maaş bütçemi, evim kirası var, o su var, bu su var, bunları aşar. Ben bu malı almayayım diyorum. O zaman da işte şeyde, firmalar da bunun gibi düşünüyor. Ben bu yatırımı şimdi yapmayayım, faizler düştüğü zaman yaparım ya da ortalık sakinlediği zaman yaparım diyor. O zaman da ekonomiyi yavaşlatmış oluyorsunuz. Çünkü yatırım tarafı yüksek faizle yatırım yapmıyor. Tüketim tarafı yüksek faizle tüketim yapmıyor. Merkez Bankası da ekonomiyi yavaşlatmak amacına ulaşıyor. Merkez Bankası niye faiz yükseltip ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyor? Çünkü bizim gibi ülkelerde enflasyon kontrol altına çıkınca işin tek yolu ya da en kestirme yolu, ekonomik aktiviteyi biraz frene bastırıp dur yavaşla diyorsunuz. O zaman da fiyat artış hızları yavaşlamış oluyor. Temel mantık böyle.
Peki şimdi ekonomistlerin hükümetle anlaşamadığı nokta, faizler düşerse enflasyon da düşer. Şimdi evet. Hükümetin inatla böyle bir şey var. Ben bugün bir sınava girsem, böyle bir soru gelse okulda profesörümden falan, faizler düşerse enflasyon düşer mi? Otomatik hayır derim. Çünkü ekonomistlerin bunu böyle yapmadığını biliyorum. Ama devlette bir sınava gireceksem doğru derim. Bunun
Evet.
temeli ne? Yani ben şeyi biliyorum, sizin Eser Hoca'yla, Eser Karakaş'la yaptığınız programda bu Necip Fazıl'ın bir sözüymüş. İşte faiz enflasyonun piçidir diye. Hani bu mantıkla geliyor hükümetin, anladım, ama aradaki ilişki ne?
Şimdi gerçekten bu ilişkiyi kurmak hani böyle akıl yürütmek olacak. Çünkü ekonomi teorisinde böyle bir durum yok. Ancak ne olabilir, ne düşünebiliriz? Eğer sizin bir ülke olarak hiç enflasyon sorununuz olmasa, ki bizim var, dünyada sayılı yüksek yemiş, hani işte Venezuela, Arjantin, birkaç tane daha saydığımız zaman ilk 7-8 içinde en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biriyiz. O zaman şöyle düşünebiliriz, ya enflasyon dünyada reel faizler çok düşük. Faizi yükselterek yatırım yapamazsınız. Dolayısıyla yatırım yapamadığınız yerde üretim olmadığı için enflasyon yükselir. Bu sanıyorum hani 2011'den beri bu söylem var. İşte faiz enflasyonun sebebidir diye. Arkasında yatan temel neden bu. Ama bu çok uzun vadeli bir bakış açısı. Hani kendi içinde bir doğruluğu şu şekilde olabilir. Gereksiz yere faizi yüksek tutarsanız evet üretimin düşmesi üzerinden, üretim azlığından enflasyonist baskılar oluşabilir. Çünkü arzı düşürmüş oluyorsunuz. Arz talep meselesi denir ya, arzı düşükse, talep yüksekse fiyat, hani ekonomi 101. Arz eğer azsa ve talep devam ediyorsa bir malın fiyatı yükselir. Şimdi bu bakış açısı. Ama faiz neden yükseliyor? Faiz, merkez bankaları böyle kötü niyetli canavarlar, işte yatırımcılara, yabancı yatırımcılara yüksek faiz kazandırsın, yerliler üretim yapamasın. Öyle bir mantık yok. Burada sizin amacınız, eğer enflasyon yüksekse bir ülkede bu zaten oynaklıklara sebep oluyor. Dün TÜSİAD'ın açıklamaları vardı. Önümüzü göremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz, yatırım yapamıyoruz, fiyatlama yapamıyoruz diye. Bu tip şeylerin önüne geçmek için işte firmaların 5 yıllık, 10 yıllık üretim planları yapması için, dışarıdan yabancı yatırımcı gelip burada fabrika açması için, bu gibi ortamların, böyle bir ortamın oluşması için enflasyonun düşük olması ve sürdürülebilir bir şekilde düşük kalması gerekiyor. Türkiye gibi her şeyin zıvanadan çıktığı bir ekonomide ilk önce faizi yükseltiyorsunuz ki enflasyon düşsün. Ama işte bizim hükümetimizin dayanamadığı şöyle bir süreç var. Enflasyonun ya da faiz artışının enflasyona etkileme oranı nereden baksanız 6 ay önceden başlamıyor. Bir faiz politikasını, yüksek ve sıkı para politikası deniyor buna, uyguluyorsanız en az 1-1,5 sene onu devam ettirmeniz gerekiyor ki bir verim ya da bir sonuç alabilirsiniz. Biz de böyle hani
Ya bu şuna benziyor.
sinirler gergin.
Bir futbol takımını antrenör aldığınızda direkt şampiyon olamaz. Şampiyon yapamaz.
Ha,
Onu
evet.
beklemeniz gerekir ki ektiği tohumlar büyüsün, ya da
Ekip birbirini tanıyacak, o pası nasıl atıyor, onun pasını almayı öğrenecek, bol bol antrenman yapacak. Orada yağ sabır, siz takımınızı destekleyeceksiniz. Alternatif şekillerde büyüme yaratmaya çalışacaksınız ya da işte zafer yaratmaya. Ha, aynı şey, evet, aynı mantık.
hatta o zaman şunu da çok bana şöyle bir örnek var. Ben Bağdat Caddesi'ne yakın bir yerde yaşıyordum. Bu çok kötü bir trafik kazasından sonra Bağdat Caddesi'ndeki yarışlar çok konu olmuştu. Kaldırımlar genişletildi. İşte 2 hafta geçmedi şeyler kondu, bu işte hız kesici minik şeyler ya, trafik engelleri. İşte şeritler arası boyalar kondu. Ama bunlar yani çok kısa sürelerle oldu. 6 ay sonra Bağdat Caddesi trafiği kilit. Çünkü normal hızla gitmek bile zorlaşıyor. Yol da
Tabii
daralmış.
tabii.
Hani bu bazen etkiyi bekleme, hızlı olsun hızlı olsun derken hiç olmadık yerlere de gidiyor. Şimdi sizin son
Öyle.
söylediğiniz bir şey var. Türkiye'de artık faizi yükseltmek de enflasyonun bu yükselmesini engelleyemeyecek. Öyle bir noktaya gidiyoruz diyorsunuz.
Gidebiliriz. O çok tehlikeli bir durum. Ona hani para tuzağı deniyor iktisat teorisinde. Sorunuzu tamamlayın isterseniz. Ben yeni atladım araya.
Yok, herhalde değil. Hayır, ama öbür taraftan geçen pazartesi editör masasında da şöyle bir şey de dediniz. Ya da Eser Hoca ile yaptığınız programda. Çok basit ekonomik önlemlerle Türkiye ekonomisi düzeltilebilir.
Evet.
Şimdi hala o trenin son vagonunda mıyız? Yakalayabilir miyiz? Çok basit önlemlerle düzeltilebilir mi ekonomi? Yoksa dediğiniz gibi o hani artık faizi yükseltmek de bir işe yaramayacak mı? Yani bu hikayenin Ayşe teyzenin alışveriş torbasına etkisi kısmı üzerinden bakacağım. Yani nasıl etkileyecek alınan şeylerin, parasının artmasının, ürünlerin artmasını? Hangisi şu an
Yani
en iyi olur?
öyle bir şey ki şimdi zaten gördük faiz artışı yapıldı. Ama faiz artışının yapılmasının arkasında işte Naci Ağbal'ın 4,5 aylık bir inandırıcı para politikası performansı vardı. Ve ne diyordu? Faiz artışından sonra ben işte buradayım, sıkı para politikası devam edecek. Enflasyonda ciddi bir düşüş gördükten sonra biz faiz indirimine başlayacağız. Bir takım sözleri vardı. Akılcı, bilinen kitap, ekonomi kitaplarına uygun bir para politikası yoluna sokmuştu. Ama ne oldu? İşte görevden alındı. Arkasından Şahap Kavcıoğlu diye pek de hani piyasalar, yatırımcı tarafından bilinmeyen bir isim geldi. O zaman o şok ile ne speküle edilmeye başlandı ya da ne korku başladı? İşte faizler erken inecek. Zaten enflasyon daha kontrol altına alınmamışken bir de faiz indirimiyle tekrar enflasyon yukarı dönecek ve TL'de satış gördük. İşte o nokta dediğim benim Arjantinleşme ya da etkisiz kalması. Hem faiz arttırıyorsunuz hem de TL'nin değerini tutamıyorsunuz. TL'nin değer kaybı enflasyonu besleyen bir hale geliyor maliyetler üzerinden. Bu kötü bir döngü. Şimdi bu şekilde devam ederse işte zaten dün de gördük Kavcıoğlu çıktı işte Banka Genel Kurulu'nda, Merkez Bankası Genel Kurulu'nda bir takım açıklamalar yaptı. Faizi düşürmeyeceğim erken, işte reel faiz pozitif kalacak, enflasyon üzerinde kalacak gibi sözler vermesi gerekti. Halbuki 2 hafta önce Yeni Şafak'taki Merkez Bankası Başkanı'yken köşesinden Ağbal'ı eleştirip bu kadar da faiz olur mu canım gibi bir makale yazmıştı. Şimdi orada yazmakla tabii o pozisyona gelmek farklı. Ama Kavcıoğlu'nun çok çok hani 40 fırından fazla ekmek yemesi lazım ki piyasada bu atamayla kaybedilen güven yerine konsun. Güven olmadığı ortamda İşte Arjantin'de ne olduğunu gördük. Faiz artıyor, enflasyon yükseliyor. Faiz artıyor, enflasyon yükseliyor. Peso'daki kriz durulmuyor. Böyle bir döngü tamamıyla güvensizlikle ilgili. Şimdi Cumhurbaşkanımızı da biliyoruz. Hani kişilik olarak kendi doğru bildiğini yapmaya giden bir karakteri var. Ama çok sıkıştığı noktada da işte geçen sene Kasım ayında Albayrak'la o zamanki Merkez Bankası Başkanı'nın gidişi gibi doğru politikayı da devreye sokuyor. Olur da böyle bir güven verici bir geri adım atarsa bir kere o güveni artık kolay kolay sağlayamayacağını fark etmemiz lazım. Çünkü her an yine tam tersi olabilir. Dolayısıyla son derece kısa vadeli bir çıpa niteliğinde olur. Tamamıyla politikasının, anlayışının, her şeyinin değiştiğini görmesi gerekiyor piyasa artık. O yüzden de mesela bir seçim olduğunu düşünelim. İktidar değişimi, anlayış değişimi olsun. Burada hakikaten toparlamak, güven vererek işte parlamenter sistemden dönüşten kapıyı açarak, işte İstanbul Sözleşmesi'ni geri imzalayarak, Merkez Bankası'nın özerkliğine saygı duyduğunu kanuna başka türlü daha güçlü bir şekilde sokarak bu mesajların verildiği anda Türkiye ekonomisi çok çabuk toparlayabilecek bir altyapıya sahip. Ama hani bu majör bir değişimi gerektiriyor o toparlama
İktidar
gerekmek
değişimi
için.
diyorsunuz ama burada.
Evet, iktidar değişimi diyorum açıkçası onu diyorum. Çünkü bu pozisyonda bu yönetim anlayışıyla bana göre bu sistemin altında bunun olması mümkün değil. Hani bu tek adam tek adam sistemi deniyor. Dün işte Bahçeli'nin söylediği gibi Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi diyelim kibarca adına. Bu çok gücün konsolide edildiği bir sistem. Burada kuvvetler ayrılığı ya da kanunların işte bir gece yarısı kararnamesi değişti de müdahale edildiği bir ortamda yatırımcıya güven sağlamak çok çok çok zor. O yüzden kötü bir dengeye doğru gidiyoruz bence. Hani bunun sokaktaki hepimiz için anlamı ne? TL'nin değerindeki bu aşınma kolay kolay devam etmeyecek. Şimdi Kavcıoğlu faiz indirmek için gelen Kavcıoğlu faiz arttırmak zorunda kalabilecek. Ama o artışın acaba kendisi orada kaç ay kalacak ya da artışın arkasından daha hızlı bir indirim mi gelecek? Bunlar hep artık konuşulan konular. Yani böyle yalama olmuş bir şekilde para politikası olur. Para politikasını bu şekilde sokmak çok tehlikeli bir şey herhangi bir
Peki şimdi
ekonomide.
şeyi merak ediyorum şimdi bu yabancı yatırımcı kaçıyor deniyor. Yabancı yatırımcı TL mi alıyor? Şimdi bizim Türk halkı TL almazken yatırımcı niye TL alıyor?
Yabancı yatırımcı ne yaptı biliyor musunuz? Geçen senenin uzun bir döneminde, yani Covid'de vardı bunun bir parçası. Türkiye'den yaklaşık 15 milyar, 20 milyar dolar para çıkardı bir kere buradaki yatırımlarını. Bunun işte biliyoruz büyük bir kısmı Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilmek zorunda kaldı. Doğrudan yatırım, yani yabancının gelip buraya fabrika açtığı, kendi dövizini getirip TL'ye dönüp o harcamaları yaptığı zaten yıllardır yüzde işte çok küçük bir seviye. Aslında Ağbal'ın gelmesiyle faiz artışı yapılınca yabancı neye baktı biliyor musunuz? Bir kere sıcak para dediğimiz tip yabancı geldi. Amerika'da faiz sıfır, Avrupa'da faiz sıfır. İşte birçok yerde öyle. Şimdi Türkiye'nin enflasyonu evet daha 11-12'ler civarında faizi çekmeye başladı. Ben buradan çok kısa vadede çok hızlı para kazanabilirim dedi. Evet aynen dediğiniz gibi geldi, dolarını, eurosunu TL'ye çevirdi. Burada gecelik park etti, tahvil aldı, borsaya girdi. Oradan bir para kazandı çünkü yukarı gitti onların girmesiyle. Arkasından döviz kuru düşmeye başlayınca mesela 8.5'tan geldi. Döviz kuru neydi? Mart'ta 7'ye kadar indi. TL'yi 8.5'tan satmışken çıkmasında 7'den aldı. Bir oradan para kazandı. Bir borsanın çıkışından para kazandı. Bayağı zengin oldu. Gitti yabancı şimdi. Halbuki şey olabilirdi. Bu ağbal değişimi hiç olmasaydı bu yabancı burada kalacaktı. Oradan tekrar dövizini bozdurmayacaktı. Yani daha kısa cümlelerle anlatırsam yabancı ne yaptı? Burada bir arbitraj fırsatı var. Faiz yüksek. Dünyanın hiçbirinde faiz yok. Ben dolarımı geleyim 8.5'tan TL'ye döneyim. Türk lirası işlemlerle para kazanayım. Bir noktada işler tersine dönerse o noktada o TL'yi tekrar dövize çeviririm. Hop diye kaçarım. Sıcak paranın yaptığı, dünyanın her yerinde yaptığı bu. Türkiye'de de Kasım-Mart döneminde tamamen bu oldu.
Ama
bu oyun uzatılabilirdi.
Uzatılabilirdi.
Uzatılamadı. Neyle uzatılabilirdi? İşte ekonomi reformu paketi bomboş olmasaydı, hukuk reformu paketi bomboş olmasaydı, işte dış politikada S-400'ler tarafında mantıklı bir noktaya gelinebilseydi, o zaman para politikasında para faizi indirme alanı olacaktı. Çünkü gerçekten Türkiye ekonomisine hakikaten burada bir hafif de olsa bir değişim var. En azından seçimlere kadar demek ki bu devam ettirilecek. Gelelim burada kalalım denecekti. O olamadı.
Anladım. Yani işte yabancı para kazanmak için gelip dövizini verip TL alıp orada para işte işlemleri yaparken Türkiye'de dolar aldığı için bir kazanç elde ediyordu. Ama bu evet. Olamadı. Bu olamayınca da şeylerin Türkiye'deki bulgurun, pirincin her şeyin fiyatı artmaya başladı.
Arttı çünkü gelip giderken bu hareketler olduğunda TL'nin değeri düştükçe işte ne biz tarımda gübreyi ithal ediyoruz. Tarım ilaçlarını ithal ediyoruz. Her şeyi ithal ediyoruz. İşte yani ithal. Dolayısıyla TL'nin her değer kaybı burada üretim maliyetlerini artırıyor. İşte masamıza işte bulgur. Bulgurun fiyatı artıyor. Çünkü daha pahalı üretilmiş oluyor. 6.80'di geçen yaz. Şimdi 8.5'lar civarına geldi tekrar. Hani %15, %20'nin ötesinde bir maliyet artışı oluyor. Üretici de bunu hani çiftçi ona o zincir o markete en sonunda bizim masamıza gelene kadar bu fiyatlar yükselmiş oluyor. Sadece ve sadece TL'nin değer kaybından önemli bir kısmı.
Ama sizin dediğiniz bunun çözümü sadece yani bu gidişat kötü bir gidişat. Hükümet değişmezse de önünü alamayacaklar. Yani çünkü hükümetin dediği 2023'te aya çıkacağız. Her şey bir anda düzelecek. Ama bunların olmayacağını söylüyorsunuz. Ya mesela doğal gaz bulsa Türkiye düzelmez mi bu durum? Çünkü hükümetin şey yani, söylemiyle. Aa haber izledim bunlar için ben.
Yani iyi sabır. Saygı duydum. Yani doğal gaz bulduk işte bulduk. Şeyden önce bulduk. Geçen yaz mıydı bulmuştuk?
Geçen yaz o sürekli bulunan doğal gazmış. Geçen yaz da bulduk evet. Tekrardan.
Dolayısıyla hani onu ciddiye alalım. Ben hakikaten doğal gaz dünyasına hakim değilim ama hani o bulduk, rezerv bulduk. Bunu bulup çıkarmamız, üretime sokmamız zaten nereden baksanız 5-6 sene. Oradaki yatırım maliyeti hani o parayı oraya mı aktaracağız yoksa Kanal İstanbul'a işte 30-40 milyar 50-60 milyar dolar mı aktaracağız? Yani bunlar kolay hani bugünden yarına etkileyecek faktörler değil herhangi bir ekonomiyi. Doğal gaz bulsak da bunun ancak Türkiye'nin ihtiyacının belli bir kısmını karşılaması yine bizim enerji Rusya ithalatına bağımlı olduğumuz anlamına geliyor vesaire vesaire. Yani buradaki bu kötü döngü ya böyle hükümet diyecek ki ya ben devam etmek istiyorum Cumhur İttifakı olarak var olmak istiyorum. O zaman bir yerde bir dönüş yapmam lazım. Hani böyle bu şekilde gidersem bu ekonomi kırılma noktasında kırılacak. Hani o oraya geldik çünkü o hassaslıkta. Ya böyle kendi içinde rasyonel bir adım atacak diyecek ki tamam parlamenter sistem değil belki ama ben işte gücü biraz daha dağıtacağım, biraz daha kontrol edeceğim kendimi diyecek ama bu kadar gücü elde etmiş bir birimin de bunu hani Yıldız Savaşı'ndaki Darth Vader gibi neden yapsın ki ya da imparator gibi hani neden gücünü paylaşsın ki daha çok güç istiyor sonuçta hani doğanın gereği herhalde bu. Ya da bir seçimle değişecek, bambaşka bir altyapı olacak. Yani o seçime giden süreç Artık işte demokrasi koalisyonu mu olacak? Asgari standartlarda birleşmek üzerinde mi olacak? Ekonomi ve hukuk ve işte adalet alanında hani o daha sonra ayrışma üzerine belki kurulmuş olacak. Ama ya öyle bir şeyle gidecek ya da bu iş daha kötüye doğru ilerleyecek. Çünkü Cumhur İttifakı'nın çok büyük ihtimalle kendini değiştirebilitesi yok. Çünkü o zaman da kendi düzenine çomak sokmuş olacak. Yani çok böyle kötü bir denge üstünde şu anda Türkiye. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da.
Peki şimdi bir soru daha var. Hani anlaşılmıyor. Bu Merkez Bankası'ndaki para, hani muhalefetin sorduğu kaybolan bir para var.
Kayıp değil aslında o.
Ha, yani o para ne oldu? Birilerinin banka hesabına mı gitti? Nasıl o para orada eksiliyor? Yani ne oldu da bu para bilinmiyor. Hatta Ali Babacan'ın açıklaması var işte. Naci Ağbal bunu sorduğu için görevden alındı. Çünkü Eser Hoca dedi maliyeciler aman başıma bir şey gelmesin diye bir işlem başlatmıştır. Onu
Evet.
öğrendi gitti. Yani ne oldu o paraya? O parayı nasıl harcadı Türkiye? Harcadı mı yoksa birinin banka hesaplarına mı gitti?
Ya birinin ya şöyle bir süreç oluyor. Şimdi dünyada merkez bankalarının işte birçoğunda rezerv var. Rezervlerin bir kısmı dolarda, bir kısmı euroda, bir kısmı altında, bir kısmı işte yuan'da vesaire duruyor.
Hiçbiri Bitcoin değil. Bir gün Bitcoin'de bekliyoruz
Bir gün
buraya.
Bitcoin'de herhalde olacak. Ben hiç Bitcoin bilmiyorum bu arada. Bu rezervler burada bir güven dönemleri için önemli. Mesela işte bir ülkenin aylık ithalatı ya da 8 aylık ithalatını karşılayacak seviyenin altına indiği zaman o ülkede yerel para birimi hareketlenmeye başlıyor. Çünkü o koruma kalkanı kalmamış oluyor. Koruma kalkanı ne zaman kullanılıyor? Mevcut işte serbest piyasa enflasyon hedeflemesi sistemlerinde. Diyor ki mesela Merkez Bankası COVID-19 oldu. Geçici bir şekilde 3 aylığına işte Türk lirası üzerinde bütün gelişmekte olan para piyasaları, ülke paralarında baskı var. Ben diyor ki 3 ay boyunca günde işte 10 ya da 50 milyon dolar satarak ama sonsuza kadar değil piyasayı dengelemek üzerine işte enflasyon yaratmasın, dengeleri bozmasın. İnsanlar bu sıkışık ortamda geçici bir kriz olarak algılanan bu ortamda işte mesela ihracat ya da ithalat bedellerini ödeyebilsin. Böyle bir kriz büyümesin. Ben günde 50 milyon dolar vereceğim piyasaya diyor. Bu da sizin şu anda bulamadığınız böyle bir dünya sağlık şokunda sizin işte ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Ama
Nasıl
ne
veriyor
zaman
bu
olay
parayı
yumuşayacak?
Merkez
İşte bunu
Bankası?
şimdi Merkez Bankası diyor ki ben ihale açıyorum kardeşim diyor. Sen banka olarak, ben banka olarak gidiyoruz. Diyoruz ki şu fiyattan teklifim var, şu kadar, şu kadar diyor. Ve Merkez Bankası diyor ki o ihalede şunlar şunlar kazandı, şunlara şunlara verdim. Bunlar günlük bir şekilde açıklanıyor. Bunlar daha önce olan yöntemler. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde mesela X Bankası gidiyor ihaleden Merkez Bankası'nın rezervinden alıyor. Onu diyor ki işte ben bu kadar fiyattan aldım. Kendi firmalarına kullandırıyor. Kendi kredi ihtiyaçlarını kapatıyor. Kendi ne bileyim sendikasyon yurt dışından aldığı kredi borcunu kapatıyor. Kimin nereye paranın nasıl aktığı belli oluyor. Ama Merkez Bankası bunu sonsuza kadar yapamaz tabii. Diyor ki işte turizm canlanacak yaz sonunda ihracat artışa başlayacak ama bu en kötü işte geçen senenin ikinci çeyreği gibi dönemde 3 ay boyunca ben piyasadaki şoku yumuşatmak için döviz satıyorum. 3 ayın da ötesine geçmiyorum. Sonra harcadığım dövizleri de tekrar yerine şu şekilde koyacağım diyor. Şimdi bu şeffaf bir şekilde bir kriz yönetimi Merkez Bankası'nın. Bu olabilir. Olmalıdır da uzun süreli olmadığı sürece. Ama geçen sene Merkez Bankası ne yaptı? 6,80 yani öyle komik grafikler vardı ki 6,80 6,85 böyle bakıyorsunuz dümdüz bir hareket var dolar TL grafiğinde. Yani onu gören şey gibi anlıyor zaten buraya bir müdahale yapılıyor ama adını koyamıyor. Ne yaptı
Koronavirüs
Merkez
sayısı
Bankası?
gibi, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verileri
Aynen,
gibi.
aynen onun gibi dümdüz böyle bir çizgi var. Hani hiç mi oynamıyor? Hiç mi gün içinde zikzak yok? Hani öyle bir şey. Arkasından şey çıktı ortaya. Yavaş yavaş bu iş işlem yapanlar mesela o dövizin dümdüz olduğu gün mesela Halkbank'ın ya da başka bir kamu bankasının, Ziraat Bankası'nın çok yoğun satışları olduğunu keşfettiler. Sonra bu işi uzmanları bilenler, Merkez Bankası bilançosunu anlayanlar biraz daha geriye gidip oradaki dolambaçlı işlere baktılar ve ortaya şu çıktı. Kamu bankalarına bu paralar paslanıyor. Sanki Merkez Bankası satmıyormuş, müdahale etmiyormuş gibi kamu bankaları üzerinden piyasaya bu veriliyor. Ama kimin aldığı, hangi fiyattan aldığı işte orada belli değil. Bu o zaman şey şüphesi doğuruyor. Şimdi bunun amacı yine evet bu TL şokunu kontrol edebilmek. Ama bunu şeffaf yapmayınca, ihale gibi yapmayınca hangi banka aldı, neden, hangi fiyattan aldı, hangi fiyattan hangi şirkete sattı? O zaman ben mesela yandaş bir AKP'ye yandaş bir şirketim mesela, benim döviz borcum var. Ben 6.80'den aldım, kendimi kurtardım, borcumu kapattım, bir şeyimi yaptım, ihtiyacımı kapattım. Ama diğer mesela bir şirket var, yandaş bir şirket değil, o döngünün içine giremeyip alamadı. Ne oldu? İşte 8'den alıp daha büyük zarar ederek borcunu kapatmak zorunda kaldı.
Örnek
Yani...
veriyorum, Doğuş Holding çok büyük borcu olduğu için mesela, veya B şirketi, ama yani benim aklıma Doğuş Holding geldi, şimdi çok büyük bir borcu var, kapatamadı. Kapatamayınca yani
Kapatamayınca evet. Zarar ediyor.
o
Hani en sonunda
parayı
ekonomi etkileniyor.
bankadan ucuza almak şirketlerin ve piyasayı biraz rahatlatmak. Ama bu vatandaşa nasıl etki ediyor? Yani şimdi mesela küçük esnafa, dükkanı olanlara nasıl etki edebilir bu?
Nasıl etki etti biliyor musunuz? Bu hani öyle bir artık kelimesi de yani tabiri tam olarak o zıvanadan çıkmış bir şekilde yapıldı ki Merkez Bankası'nın net rezervleri, yani borç, Merkez Bankası da bir banka, borcu var, varlıkları var. Borçları çıktığında elinde kalan net de, bu swaplar yapılmaya başlandı bankalarla ve yabancı işte Katar'la Matar'la vesaire. O swapları işlemlerini çıkardığınızda eksi 50 milyar dolara kadar dayandı. Şimdi işte vatandaşa yansıması da burada başladı. Bir anda piyasa uyandı ki yani rezervler satıldı. Olmayan rezervlerde borç alınarak satıldı. Sadece bu 6.80'de tutabilmek için. Ve inanılmaz bir devalüasyon geliyor. Çünkü piyasa onu gördüğü zaman, ya burada hani ben şu anda herhangi bir TL'yi satsam Merkez Bankası'nın hiçbir gücü kalmadı, kendini koruyamaz dediği anda zaten atak başlıyor ve insanlar bunun üzerinden para kazanıyorlar. Bu tür işlem yapan yatırımcılar var. Dolayısıyla ben hani sokakta hiç dünyadan haberim yokken bir gün bakıyorum, hani işte Merkez Bankası ne biliyorum, rezerv ne belki kabaca biliyorum. Aa, rezervler hiç şeffaf olmayan, açıklanmayan bir şekilde hani köküne kadar verilmiş, kökünden eksiye dönmüş. Ben yarın o zaman koşa koşa gider döviz alırım. Çünkü dövizin değer kazanacağını, TL'nin aşırı bir değer kaybedeceğini bilirim. Eğer bundan hiç haberiniz yoksa, TL aşırı değer kaybettiğinde sizin işte gidip markette sepetiniz 100 liralık aldığınız şeyi daha önce, bu sefer 200 lira verip almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü TL'nin değer kaybı bütün her şeyin maliyetini etkiliyor ülkede. Yani öyle bir zincir ki hani para politikasının yanlış yönetilmesi, bu şekilde bu kadar kör gözün parmağına yanlış yönetilmesi, dönüp dolaşıp aslında vurduğu yer yine sokaktaki vatandaş oluyor Türkiye'de. Her ülkede bu böyle.
Bir de şu swap var. Hani bu Türkiye Berat Albayrak döneminde swap'ı kapadı. Swap deniyor. Swap ne tam olarak? Yani çok basit anlatacak. Ben 5 kere kaldım. O yüzden kusura bakmayın.
Yani siz başka bir nasıl diyeyim, çok basit nasıl anlatılır, elinizde paranız yok, başka bir yerden borç alıyorsunuz, o borç karşılığı kendiniz buraya koyuyorsunuz, o size eksi yazarken o parayı da aldığınız borcu kullanmış oluyorsunuz, vadesi geldiğinde o swap faizinden onu tekrar geri ödemeniz gerekiyor. Bunu döviz olarak aldığınız için de döviziniz varmış gibi Merkez Bankası'na yatıyor bu swap hesapları, halbuki vadelerinde bunların da geri ödenmesi gerekiyor. Bizim Merkez Bankamız ne yaptı? Swap hesap ya da swap işlemleriyle bulduğu dövizi de sattığı için vadesi geldiğinde o döviz orada yoktu. Başka türlü koyması gerekiyor. Döviz mesela işte bir ihracat yapılıyor, döviz giriyor. Merkez Bankası'nda da giriyor çünkü hesaplar oradan geçiyor. Ya da işte turizm gelirlerinden döviz giriyor. Bu sefer swap hesaplarını kapatmak için gelen kaynak sürekli oraya aktarıyor. Siz yine rezervlerinizi aslında arttırmanız gerektiği kadar arttıramamış oluyorsunuz. Temelinde borç aldığınız parayı satmış olmak demek. Hem de borç aldığınız yabancı miktar parayı.
Yani
Ya da
karşılığı
yabancı
olmayan
döviz.
bir borç alıyorum. Sonra onun faizi geliyor. Ödeyecek para da yok. Benim elime gelen bütün parayı esasında kendime biraz birikim yapmam gerekirken borçları kapamaya. Bu şeye
Çok
benziyor.
temelde öyle, evet.
Hani vatandaşın maaşı yetmediği için kredi kartından kredi çekiyor, para çekiyor ama esasında ne maaşı karşılayabiliyor sonraki ayı kapatmak için ya da tam maaşına denk geliyor. O maaşı bankaya yatırıyor, tekrar kredi çekiyor. Bu sırada faiz artıyor. Hani bir nevi
Evet.
ona benzer bir durumda Merkez Bankası da Türk
Evet, daha
vatandaşının.
da kötü çünkü bunu bir de döviz kendi basamadığı para üzerinden yapıyor. Yani döviz basamıyor. Hani böyle çok tatlı şeyler vardı. Artık böyle akıllara zarar açıklamalar vardı. İşte 10 satarız, bir 10 daha satarız
Yani
diyenler vardı bir
şok vardı,
yanlış
şok. Bir 10
kanallarda.
satarım, şok. Bir 10 daha satarım, şok.
Ha, o işte. Ya da diyor işte birisi böyle sanatçılarımızdan pek anlamayan ne olacak işte Merkez Bankası değil mi döviz bassın falan hani oraya geliyor. Yani bu çok bilinen gerçekler değil bunlar çünkü çok teknik konular ama siz bir de gerçekten Merkez Bankası olarak basamayacağınız bir para üzerinden bu oyunu kuruyorsunuz. Amaç kötü olmayabilir. Amaç nedir? İşte bir dış şok gelmiş. Ben doları sabit tutmaya çalışayım. Hani devalüasyon olmasın. Bu arada faizleri de düşüreyim. Hani o kadar düşüreyim ki iç talep canlansın. Tüketim artınca işte vergi gelirleri artsın. İşte ihracat artsın. O artsın, bu artsın. Ama işte öyle yürümüyor. Hani bu şey gibi. Faizi düşüreyim, enflasyon düşsün demek gibi. Ben bütün bunları bu akılsızlıkla yapayım. Ekonomi toparlansın. Öyle bir şey yok. Çünkü o kadar büyük kayıplar yaratıyorsunuz ki dengeleri bozuyorsunuz ki. Yani makineyi bozuyorsunuz yani makinenin iç parçalarını kırıyorsunuz ama makinenin yürümesini bekliyorsunuz. Öyle bir matematik, öyle bir mantık yok ne yazık ki.
Evet. Çok teşekkür
İçiniz
ederim.
şişti değil mi böyle?
Ha, içim
Evet.
şişti. Şuna çok yanıyorum. Ya ben bunları işte ODTÜ'deki ilk senemde bileydim. O dersi hiç almazdım. Boşu boşuna kalmışım. Bana böyle
Aslında
basit
ne kadar hayatın
anlatmadılar.
içindeymiş değil mi? Evet.
Ya bana böyle basit anlatılsa böyle daha rahat işte bu futbol, Darth Vader, işte Bağdat Caddesi mantığı çok örneklerle yerine oturuyor. Öbür türlü yani şimdi Merkez Bankası'nın parası gitti. Bizim markette benim niye şimdi çok net anladım ben. Çünkü Merkez Bankası'nın olmayan paraları borç alması, olmayan parasıyla borç alıp onları ödemek için eline gelen bütün parayı verince TL değer kaybediyor. İşte benim cüzdanımdaki 100 TL bir anda 50 TL haline düşüyor. Ben
Alım
farkından
gücüne
İngilizce
iniyor. Evet.
yazarken.
Evet.
Ve
Evet. Aynen
marketteki
öyle
de
oluyor.
aldım işte bulgur 10 lirayken 20 oluyor. Ben parayı kaybetmişim, paranın değeri azalmış ve işte şey çıkmış. Ondan sonra hükümet doğal olarak gaz da bulsa bu 5 sene sürecek. Merkez Bankası'nın bir politika uygulaması en az 6 ay alıyor. Yabancılara güven vermek lazım. Güven verilmezse para onlarda biz aç kalıyoruz.
Ya dün Ali Bey bir başka bir yere yazı
Ali
için bir şey
diyebilirsiniz.
çalıştım.
Aynı
Ha Ali.
okuldanız.
Tamam Ali. Böyle bir başka bir yere yazı çalışıyordum. Böyle işte Arjantin ile Türkiye ve işte bir şeyleri karşılaştırdım. Mesela Arjantin'de 45'lerden 2020'nin sonuna kadar işte 24 tane devlet başkanı değişiyor. 60 tane Merkez Bankası başkanı değişiyor. Bu sürede ortalama bir Merkez Bankası başkanının hayatta kalma süresi 15 ayla sınırlı. Hani geldiği nokta ortada çünkü para politikası yok. Şimdi Türkiye'de Merkez Bankası 1930'da kuruluyor. 31'de ilk başkan atanıyor. Bu dönemde 25 başkan değişiyor. Hani 30'lardan 2021'e kadar. Ancak son 2,5 senede bunun 4 tanesi birden değişiyor. Yani bu bile kendi başına bir şey anlatıyor. Şu anda Türkiye'nin para politikası yok. Yani gerçekten yok.
Fenerbahçe gibi
Çünkü
teknik direktör dayanmıyor, Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor.
evet ve hani okuduğum bir böyle iyi bir ekonomistin raporu şey diyor. Hani Arjantin ekonomisinden bahsediyorum ama hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Önemli olan para politikasının ne politika uygulayacağınızı seçmek değil, para politikasını uygulayacakları ne şekilde atacağınız önemli diyor. Yani sen buna güvence vereceksin. Mesela Fed başkanları 14 sene görevde kalıyor. Başkanlar geliyor gidiyor işte demokrasi oluyor, cumhuriyetçisi oluyor ama o başkan orada görevde kalıyor. Dolayısıyla politik etkilerden bağımsız hale getiriyorsunuz. Ve kanunen diyor ki yine raporda, bu ekonomi raporunda eğer bu gibi gelişmekte olan ülkelerde bu gibi krizlerin politikanın bu kadar girmesini istemiyorsanız bir ister cumhurbaşkanı olsun Türk Cumhurbaşkanı sisteminde ister daha parlamenter bir sistem olsun hiçbir şekilde seçilen Merkez Bankası Başkanı görev süresi bitmeden görevden alınmayacak. Görev süresi bittiğinde de tekrar yerine dönemeyecek şekilde bir kanun düzenlerseniz enflasyonla mücadeleniz başarılı olur diyor kısaca.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani doğru biliyorum değil mi? Daha önce Merkez Bankası başkanları hep Merkez Bankası içinde yani o sistemi bilen orada kademe kademe
Tabii
yükselmiş
tabii tabii.
kişilerdi.
Tabii yani
Yani
öyle bir şöyle var işte kurumsal merkez bankacılığı bu anlamda sanıyorum Saraçoğlu dönemiyle başlıyor. 80'lerin sonu 90'ların başına Türkiye'de. Ama genel olarak hani benim de işte Ankara'da okurken bu finans piyasasına ilk girdiğimde gördüğüm banka içinden yetişmiş, çeşitli departmanlarda çalışmış, hem kamu kültürünü bilen, hem bürokratlığı bilen, dışarıda eğitime yollanmış özel, parlak, şahane, akıllı insanlar daha sonra bankanın yönetiminde en sonunda başkan oluyorlar. Şimdi biz Erdem Bahçı'dan sonra bu sürecin tıkandığını, değiştiğini görmeye başladık. Şimdi zaten tamamıyla artık hani o liyakat denen kelimenin o anlamda kenara konduğunu görüyoruz ve bunun, yani para piyasası o kadar büyük bir piyasa ki, borsa falan hiç değil. Para piyasası asıl derin piyasa. Orada pişmeden oradaki dinamikleri anlamak çok zor. Her departmanda tecrübe etmeden çok zor. Bir de gelip onu yönetmeye çalışmak, böyle vahşi bir ata binmek gibi bir şey. İçeriden olmasında her zaman daha büyük fayda var. Mesela
yoksa öyle
işte
manşet yazısı yazılıyor ama başkan koltuğa gelince ben bu faizi bir sürdüreceğim deniyor.
Aynen. Hani onu yazmak çok güzel orada dışarıdan. İşte Türkiye'nin reel ekonomide büyümeye ihtiyacı. Kardeşim, reel ekonominin büyümesi için enflasyon önce düşmesi lazım ki herkes önünü görsün. Yani
öyle. Amerika'da da şey değil mi, ama Merkez Bankası Başkanı'nı bankalar seçiyor. Hani hükümet seçmiyor bildiğim.
Yani atıyor ama mesela Fed Başkanı daha önce bölgesel Fed Başkanlığından geliyor. O Fed Başkanı bölgesel olana kadar altındaki kademelerde çalışıyor. Yani tamamıyla bu piyasanın içinden genelde yükselip çıkıyor. En sona seçileni de işte atıyor başkan orada.
Teşekkür ederim. Yani bizim 40 fırın ekmek yememiz ama en önemlisi hukuka uygun, yasalara uygun artık gitmemiz. Yani Cumhurbaşkanı bir gecede değiştirir, istediğini atar, istediğini alır. Hani her şeyi belirler. Hani benim alanım ekonomi dese de öyle olmuyor. Bu işin tamamen iç işleyişini bilmek gerekiyor.
Yani şey yazılar vardı Ali, böyle işte Çin'le karşılaştırıyorlar Türkiye'yi, diyorlar ki orada da yönetim çok merkezi ama işte yatırım gidiyor. Demek ki işte hukuk sistemindeki bozulma Türkiye'ye yatırım getirmiyor gibi bir genelleme yapamayız. Hani işte
yani
o zaman
bir dolar alıyor günlük, Türkiye'de işçiler günlük bir dolar alsın. Ona karşında işte güvenlik sistemleri var, yani Çin'de kimse baş kaldıramıyor.
Tabii ya, o var. Bir de ama buradaki hani oradaki yine kurumların ekonomide işleyişi çok bambaşka bir düzende. Burada artık o kadar bambaşka bir hale geldi ki hukuka yapılan müdahalelerin dışında, hani insan hakları, onlar apayrı bir paket, apayrı bir konu. Ekonomi de sanki o alanlardaki müdahaleye müsaitmiş gibi, hani işte bugün bu dava böyle, şimdi bunu tutukla diye yönlendirilmeler var. Bir sürü şeyler var işte. Şimdi konuşursak cümleler uzar, program uzar. Ekonomi oradan alınan güçle ekonominin de öyle yönetilebileceği zannediliyor. Hayır, ekonomi öyle değil. Ekonominin kuralları var, yöntemleri var. Hele küresel bir ekonominin içinde yaşamak gibi bir zihniyet varsa, bir kabul varsa, yani bu kuralları bu şekilde müdahale ederek bir verim ya da bir sonuç beklemek mümkün değil. O zaman tam tersine dönüp bu işi yapanları vurur hale geliyor. Türkiye'de yaşanan da o. O yüzden ya bir kalıcı zihniyet değişikliği ya da bir hükümet değişikliği gerekiyor burada. İşlerin tekrar akıl yoluna konması için.
Bir de şeyler var, çünkü galiba hükümetin hiç hesaba katmadığı bu kısa iyi gidiş sonra kötü gidişten büyük paralar kazanan yabancılar var. Esas o hesaba katmadığı bir grup.
Yani bu faiz lobisi mi?
Faiz lobisi. İşte demin anlattığın hani büyük şey, Türkiye'ye yatırım yapıyor, dolarla borsa oynuyor, oradan para kazanıyor. Hı. İşte TL de düşüyor ama sonra baktı çıkacak, çıkış yapıyor. Mesela hükümet ya, bundan pek hoşlanmıyordur. Bunlar olmasa çok rahat bütün kafamıza göre oynamak.
Tabii öyle tabii ve hani o tür yatırım yapanlar da doğru işin devam ettir. O adam şey demiyor, hani ben iki ay yatırım yapayım da hani işler tersine dönsün, üçüncü ay ben çıkayım gideyim zaten istemiyor. Onun isteği böyle bir ortam bulduğu zaman gelip burada portföy yatırımından sürekli para kazanmak. Yani burada ne olacaktı? O parayı çevirdi, mesela tahvil aldı ya da borsada hisse senedi aldı. Eğer Merkez Bankası politikasını Ağbal'la beraber devam ettirseydi, biz sene sonunda faiz indirimleri görecektik. Çünkü enflasyonun da sakinleştiğini görmeye başlayacaktık. O zaman ne olacaktı? Faiz indirimleri mesela hisse senedi endeksinde bankacılık sektörü acayip yükselmeye başlayacaktı. Adam zaten Türkiye'ye gelip hani doğru işler yapılsın da kalayım diyesi var ya da kalası var. Hani böyle bir vurayım da kaçayım yok. Ama sıcak para öyle bir şey. Eğer doğru işe gelir, yanlış iş gördüğü anda çeker gider. Bir fabrika kapatmaya benzemiyor ki. Düğmeye basıp satmaya bakıyor yani yaptığı iş. Ha şeyi de yaptılar hatırlarsan. Yerel seçim öncesi bu Londra'da bu sıcak para gelmesin diye. Mesela oradaki
Swap'ı
gecelik
engellediler.
engellediler. Ne oldu? İşte geçen gün 2-3 günlük bir daha yaptılar. 1400'lere yükseldi. Yani olmaz ki sen yurt dışına 190 milyar dolar para ödeyeceksin 12 ayda. Reel sektörün olarak. Senin ihracatının %50'si Avrupa'ya yapılıyor. İhracat gelirin orada. Yani böyle kapattım dükkanı. Her şey benim oyun alanım. Ben oynayacağım. Benim hani ettik çaldığım düdük neydi o laf bilmiyorum, unuttum. Öyle bir ekonomi ortamı yok. Hani hukukta bunu işte YSK ile oynarsın. Ne bileyim işte Danıştay ile oynuyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleriyle oynuyorsun. Bir alan yaratıyorsun. Ekonomide öyle bir alan yok.
Çok teşekkür ederim bu yayın
Ben
için.
uzun konuştum. Ben teşekkür ederim.
Yok estağfurullah. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, ekonomideki gelişmelerin halka yansıması ve sokaktaki insanın bunun anlayabileceği kadar basit bir program yapmaya çalıştık. En azından ben kendim anladım artık durumun ne olduğunu. Umarım siz de anlamışsınızdır. Bu güzel program için Güldem Atabay'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahval'in YouTube kanalına abone olursanız diğer programlarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan bizi takip ederseniz Ahval haberlerini engelsiz bir şekilde okursunuz. Günlük bültenimize de abone olursanız her sabah mailinize Türkiye'deki önemli gelişmelerin derlendiği bir elektronik posta gelir. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.